Ayrım 58.
Oysa dün bir an üstüme atılacak sanmıştım. Bahse girerim şu anda vurmaya ne hacet, yastıkla da uykuda ıslak bir bezle işini bitirmek de mümkün. Böylesi de gerekir diye düşünüyorsunuz. Yüzünüzden okuyorum bunu. Prens tiksintiyle, aklımdan bile geçirmedim dedi. Bilmem, bu gece düşümde biri kim olduğunu da söyleyeyim size. Rogojin ıslak bir bezle boğdu beni. Ne dersiniz, insan ıslak bezle boğulabilir mi? Bilmem. Duyduğuma göre oluyormuş. Neyse bırakalım bunu şimdi. Neden dedikoducu oluyormuşum ben? Ne diye bugün beni dedikoducusun sen diye azarladı. Üstelik de bunu bütün anlattıklarımı son noktasına kadar dinledikten sonra söylüyor. Bazılarını birkaç kere tekrarlattı bile. Karı milleti böyledir. Onun hatırına Rogojin'le şu acayip adamla ahbaplık kurdum. Onun çıkarını düşünerek Nastasya Filipovna'yla buluşmasını sağladım. Yoksa Nastasya Filipovna'nın artıklarına mı düştü diye dokunduruşum mu dokundu ona? Oysa hep onun çıkarını düşündüğüm için söylemiştim bunu. Zaten bununla ilgili iki mektup yazmıştım. Bugün de üçüncüsünü yolladım. Sonra buluşmaları... Zaten demin böyle bir buluşmanın onun için küçüklük olduğunu söyleyerek söze başlamıştım. Artıklar üzerine söylenenler de bana değil başkalarına ait. Ganyeçkalarda herkesin ağzında dolaşıyordu bu. Şu durumda neden ben dedikoducu olayım? Görüyorum ki beni dinlemek epey eğlendiriyor sizi. Herhalde şu saçma sapan dizeleri benim için düşünüyorsunuzdur. Ve belki aşkın veda gülücüğü, hüzünlü gün batımım olacak benim. Hipolit birdenbire sinirli sinirli kahkaha attı öksürük arasında. Ne adamdır şu Ganyeçka dedi. Artıkları ortaya atıp kendi çıkarına bakıyor. Prens uzun zaman konuşmadı. Dehşet içindeydi. Sonunda Nastasya Filipovna ile bir buluşmadan söz ettiniz dedi. Demek sizin onların bugünkü buluşmalarından haberiniz yok. Nastasya Filipovna'yı Rogojin aracılığıyla ve benim çabamla Petersburg'dan özel olarak getirdik. Aglaya Ivanovna davet etti onu. Rogojin'le sizin pek yakınınızda. Darya Alekseyevna'nın eski evinde oturuyor. Hani o kuşkulu kadının arkadaşının evi. Aglaya Ivanovna Nastasya Filipovna'yla dostça konuşmak ve bazı hesapları temizlemek için bu eve gidecek. Demek sizin bunlardan haberiniz yoktu. İmkansız bu. İmkansızsa ama doğru. Hem nereden bilecektiniz siz? Gerçi burası öyle bir yer ki sinek uçsa herkesin haberi olur. Gene de sizi uyardığım için teşekkür etmelisiniz bana. Hadi hoşça kalın. Görüşelim gene. Ama artık öteki dünyada. Size karşı biraz bayağı davrandım ben. Sizi düşünerek kendi çıkarlarıma aykırı davranamazdım. Açıklamamı ona ithaf etmiştim. Bunu bilmiyor muydunuz? Rahatlıkla kabul etti. Ona karşı ne bir adiliğim ne bir suçum var. Oysa oyun oynayarak yerin dibine batırdı beni. Ama size karşı da suçlu sayılmam. Artıklardan filan söz edişimi, yani suçumu şimdi size randevunun gününü, saatini ve yerini söyleyerek bütün oyunu ortaya çıkararak gidermeye çalışıyorum. Bunu da yüce kalbimden değil, hırsımdan yapıyorum tabii. Hoşça kalın. Kekemenin, veremli gevezenin biriyim. İnsan adını taşımaya layıksanız hemen harekete geçmeye bakın. Buluşma %100 olacak bu akşam. Hipolit kapıya doğru yürüdü ama prensin seslenişi üzerine durdu. Aglaya Ivanovna bugün Nastasya Filipovna'ya gidecek öyle mi? Yanaklarında, alnında kızarıklıklar belirmişti. Hipolit başını yarı döndürerek, "Bunu kesinlikle söyleyemem." dedi. Herhalde öyle olacak. Nastasya Filipovna ona gidemez. Ganyeçkalarda da buluşamazlar. Orada ölüm yatağında biri var. Ne diyorsunuz generalin durumuna? Prens soruyu yanıtsız bırakarak, olmaz bu dedi. İstese bile evden çıkamaz o. O evin törelerini bilmezsiniz. Nastasya Filipovna'ya yalnız başına gidemez. Saçma bu. Size bir şey söyleyeyim mi prens? Durup dururken kimse pencereden aşağı atlamaz. Ama yangında gerçek bir centilmen de soylu bir bayan da kendini pencereden aşağı atıverir. İş başa gelince bizim bayan da tıpış tıpış gider Nastasya Filipovna'ya. Yoksa sizin bu küçük bayanlarınızı evlerde mahpus mu tutuyorlar? Yo, onu demek istemedim. O halde o da kapıdan çıktığı gibi canının çektiği yere gider. İsterse gemileri de batırır, eve hiç dönmez. Hayat yalnız ziyafetlerden, prenseçelerden ibaret değil ki. Siz galiba Agra Ivanovna'yı yatılı okul öğrencisi bir küçük bayan sanıyorsunuz. Ona bunu söylemiştim. Sanırım bana hak verdi. Saat 7 ile 8 arası yolunu bekleyin onun. Sizin yerinizde olsam birini gönderir, tam merdivenden ineceği sırada yakalardım. Kolya yapar bunu örneğin. Sizin için can ve gönülden casusluk eder. Bunlar hep anlayışa bağlı şeyler. Siz de bilirsiniz ya. İpolit çıktı. Prensin casusluk için kimseye rica etmesine gerek yoktu. Aglaya'nın onun evde oturmasını istemesinin nedeni anlaşılıyordu. Ya onu da yanına almak için uğraşmak istiyor ya da onun gitmesini istemediği için evden çıkmamasını. Prensin başı dönüyor, bütün oda gözlerinin önünde sallanıyordu. Sedire uzanarak gözlerini kapadı. Herhalde artık iş kesinleşmiş, sona ermek üzereydi. Hayır, prensin Agraya'yı yatılı okul öğrencisi bir küçük bayan saydığı falan yoktu. Önceleri de böyle bir şeye olacak diye korktuğunu şimdi hissediyordu. Aglaya Nastasya Filipovna'yı görmeyi niye istiyordu? Prensin bedeni ürperiyordu. Yine ateşi yükselmişti. Hayır, Aglaya'yı çocuk yerine koymamıştı o. Bazen genç kızın kendini fazlaca sıktığını, ihtiyatlı davrandığını fark ediyordu. Prens bu tavırların onu önceleri de korkuttuğunu hatırladı. Bütün bunları zihninden uzaklaştırmaya çalıştığı halde bu çapraşık ruhta gizlenenler her zaman zihnini kurcalamıştı. İşte şimdi her şey ortaya çıkacak, çözümlenecekti. Korkunç bir düşünceydi bu. Hem de ortaya yine o kadın çıkmıştı. Prens her zaman o kadının birdenbire ortaya çıkarak bütün umutlarını yıkacağı kuşkusunu duymuştu. Bu kuşkuyu her zaman içinde taşıdığına yemin bile edebilirdi. Onu son zamanlarda unutmaya çalışması da yalnızca ondan korktuğu içindi. Bu kadını sevdiği ya da ondan nefret ettiği sorusunu aklından bile geçirmiyordu. Bu bakımdan içi rahattı. Kimi sevdiğini biliyordu o. Prens iki kadının görüşmesinden, bunun garipliğinden, onun bilmediği neden ve sonuçlarından değil, doğrudan doğruya Nastasya Filipovna'nın kendisinden korkuyordu. Sonradan bu bunalımlı anlarında, gözlerinde, kafasında hep onun bakışları, sözleri olduğunu hatırladı. Vera'nın ona getirdiği yemeği yiyişini de hayal meyal hatırlıyordu. Yemekten sonra uyuyup uyumadığını unutmuştu. Ancak taraçaya birdenbire Aglaya'nın girdiği, kendisinin de onu karşılamak için odanın ortasına kadar yürüdüğü çok iyi aklındaydı. Daha sonra olanları da bütün açıklığıyla hatırlıyordu. Saat 7'yi çeyrek geçiyordu. Aglaya yalnızdı. Aceleyle son derece sade giyinmişti. Üzerinde hafif bir manto vardı. Yüzü sabahki gibi solgundu. Gözleri parlıyordu. Mışkin onun gözlerindeki bu parıltıları hiç görmemişti. Aglaya ona dikkatle baktı. Yavaşça ve sakin görünerek, "Hazırsınız," dedi. "Giyinmişsiniz, şapkanız elinizde. Birisi size haber vermiş olmalı. Kim olduğunu da biliyorum, İpolit'tir." Prens neredeyse bayılacak gibi kekeledi. "Evet, o söyledi. Öyleyse gidelim. Yalnız gidemeyeceğimi bilirsiniz. Sokağa çıkacak kadar haliniz olmalı." "Çıkabilirim ama nasıl olacak ki bu?" Prens o anda sustu. Bir daha da sesini çıkarmadı. Bu çılgın kıza engel olmak için yaptığı tek girişimden sonra boyun eğerek peşinden yürüdü. Kafası oldukça karışık olduğu halde kendisi yanında olsa da olmasa da genç kızın oraya nasıl olsa gideceğini anlıyordu. Bu bakımdan ses çıkarmadan onun peşinden yürümesi en iyisiydi. Kararının kesinliğini, bu çılgınlığı ne yaparsa yapsın önleyemeyeceğini çok iyi anlamıştı. Yol boyunca hiç konuşmadan sessizce yürüdüler. Prens yolu iyi bildiğini söylüyordu. Ancak ıssız olsun diye daha uzakça dar bir yoldan gitmelerini önerince Agra'ya kısaca "Hepsi bir," dedi. Darya Alekseyevna'nın büyük eski ahşap evine yaklaşırlarken süslü bir kadınla genç bir kızın aşağı indiğini gördüler. Gelenler yenilere hiç bakmadan kapıdaki muhteşem arabaya bindiler. Araba hareket eder etmez kapı ikinci kez açıldı. Bekleyen Rogojin, prensle Aglaya'yı içeri aldı. Arkalarından kapıyı örttü. "Koca evde dördümüzden başka kimse yok," diyerek prensi garip bir bakışla süzdü. Nastasya Filipovna birinci odada bekliyordu. O da çok sade, siyahlar giyinmişti. Gelenleri ayağa kalkarak ama gülümsemeden karşıladı. Prense elini uzatmadı. Daha sonra kuşkulu bakışlarını Agra'ya dikerek beklemeye başladı. Aglaya odanın köşesindeki sedire, Nastasya Filipovna ise pencerenin önüne oturdu. Prens de Rogojin ayaktaydılar. Oturmalarını söyleyen de olmadı. Prens Rogojin'e şaşkınlık ve üzüntüyle baktı. Rogojin gülümsemeye devam ediyordu. Sessizlik bir süre daha sürdü. Nastasya Filipovna'nın yüzü gitgide daha korkunç bir ifade alıyordu. Sert, hemen hemen nefret dolu bakışları genç kızın yüzünden ayrılmıyordu. Aglaya'da utangaç bir hal vardı ama korkunç görünmüyordu. Odaya ilk girişinde rakibesini görmüyormuş gibi davrandı, sonra gözlerini yere indirerek öylece kaldı. Bir iki kere bakışlarını odada gezdirince yüzünde beliren tiksintiyi gizlemeye gerek görmedi. Bu odada bulunmanın onu kirletmesinden korkuyor gibi davranıyor, arada bir elinde olmadan elbisesini çekiştirip düzeltiyordu. Bir keresinde kanepenin köşesine kadar çekilerek yer değiştirdi. Yaptıklarının farkında olmadığı belliydi. Ama böylesi davranışlarının hakaretli anlamını bir kat daha artırıyordu. Sonunda Aglaya gözlerini Nastasya Filipovna'nın gözlerine dikti ve bir anda rakibesinin kinli bakışında neler gizlendiğini bütün açıklığıyla anladı. Aglaya titredi. Kısacık bir cümlede iki kez duraklayarak, "Sizinle görüşmek isteyişimin nedenini biliyorsunuzdur tabii," dedi. Nastasya Filipovna soğuk bir tavırla, "Hayır, bilmiyorum," diye yanıt verdi. Aglaya kızardı. Bu kadınla onun evinde olmak, onun yanıtını beklemek pek tuhaf görünmüş olmalıydı ona. Nastasya Filipovna konuşmaya başlar başlamaz bedeninden bir ürperti geçti. Bu kadın bütün bunları çok iyi fark etmişti tabii. Aglaya donuk bir bakışla yere bakarak, "Her şeyi bildiğiniz halde bilmezlikten geliyorsunuz," dedi. "Ne ilgisi var?" Nastasya Filipovna hafifçe gülümsedi. Aglaya gülünç bir acemilikle, "Durumdan, evinizde bulunmamdan yararlanmak istiyorsunuz. Bu durumun sorumlusu ben değilim, sizsiniz. Sizi çağıran ben değilim ama sizin neden çağırdığınızı da hala bilmiyorum." Aglaya azametle başını kaldırdı. "Dilinizi tutun lütfen. Sizin silahınızı kullanarak cenkleşmeye gelmedim buraya." "Ya, demek siz cenkleşmeye geldiniz. Oysa ben sizi daha zeki sanırdım." Artık birbirlerinden nefretlerini gizlemeden bakıyorlardı. Bu kadınlardan biri daha pek yakında öbürüne ne mektuplar yazmıştı. Ama daha ilk bakışta, ilk sözlerden sonra her şey ansızın silinivermişti. Üstelik bu durum odadakilerden hiçbirine garip gelmiyordu. Daha düne kadar bunlara düşünde bile inanamayacak olan prens, şimdi sanki her şeyi önceden sezinlemiş bir tavırla duruyor, söylenenleri öylece dinliyordu. Akıldan geçmeyecek bir düş gerçeğin ta kendisi oluvermişti. Kadınlardan biri öbürünü öylesine küçümsüyor, bunu öylesine bir istekle belirtmek istiyordu ki, Rogojin'in ertesi gün dediği gibi belki de yalnızca bu amaçla gelmişti. Öbür kadın çapraşık karakteri, sarsılmış aklı ve hasta ruhu yüzünden rakibesinin zehir saçan tam anlamıyla kadınca hakaretleri karşısında önceki hazırlıklarının hepsini unutuvermişti. Prens Nastasya Filipovna'nın mektuplardan söz açmayacağını çok iyi anlıyordu. Kadının alev saçan bakışları ona bu mektupların nelere mal olduğunu açıkça gösteriyordu. Aglaya'nın de onlardan söz etmemesi için ömrünün yarısını vermeye hazırdı. Aglaya birdenbire toparlanarak kendine hakim oldu. "Yanlış anladınız," dedi. "Sizinle kavgaya gelmedim. Sizi sevmediğim halde karşılıklı iki insan gibi konuşmaya geldim. Sizinle buluşmak isterken size neler söyleyeceğimi kararlaştırmış bulunuyordum. Beni anlasanız da anlamasanız da bunları söylemekten vazgeçecek değilim. Beni anlamamanız benim değil, sizin için kötü olacak. Aslında amacım bana yazdıklarınıza sözlü olarak yanıt verebilmek. Böylesinin daha iyi olacağını düşündüm. Şimdi bütün mektuplarınıza vereceğim yanıtı dinleyin. İlk tanıştığım günün gecesi, toplantınızda geçen olayı öğrendiğim zaman Lev Nikolayevich'e acıdım. Onun bu kadar saf ve iyi bir adam oluşuna acıdım. Bu karakterde bir kadınla mutlu olabileceğine inandığı için acıdım. Korktuğum da çıktı. Onu sevemediniz, hırpalayarak yüzüstü bıraktınız. Çok gururlu olduğunuz için, daha doğrusu gösterişe düşkünlüğünüzden onu sevemediniz. Aslında o da değil, delice bir bencilliğiniz var sizin. Bana yazdığınız mektuplar da bunu gösteriyor zaten. Bu kadar saf bir adamı sevmeniz imkansızdı. Belki de içinizden onu küçümsüyor, alay bile ediyordunuz. Siz ancak battığınız çukuru, düşürüldüğünüz konusundaki inancınızı sevebilirdiniz. Kendinizi bu kadar düşmüş saymasaydınız ya da hiç düşmemiş olsaydınız büsbütün mutsuzluk duyacaktınız. Aglaé ağzından bir anda dökülüveren ve çoktan daha buluşmayı düşünde bile görmediği sırada hazırlanmış sözleri büyük bir zevkle sıralıyor, alaycı bir bakışla sözlerinin Nastasya Filipovna'nın heyecandan değişmiş yüzündeki etkisini izliyordu. "Prensin bana bir mektup yazdığını hatırlıyor musunuz?" diye devam etti. "Bu mektubu sizin de bildiğinizi, hatta okuduğunuzu söylüyordu. Bu mektuptan her şeyi hem de pek doğru olarak anladım. O da pek az önce bunu, yani size şimdi söylediklerimi harfi harfine doğrulamıştı. Mektuptan sonra buraya geleceğinizi anlayarak beklemeye başladım. Taşra hayatına göre henüz pek taze ve güzelsiniz. Uzun süre Petersburg dışında kalamazdınız. Hoş, bu sözler de benim değil ya." Aglaé bunu söyledikten sonra kızardı. Bu kızarıklık konuşma süresince yüzünden kaybolmadı. "Prensi tekrar görünce onun adına üzüldüm. Gülmeyin. Gülerseniz bunu anlamaya layık değilsiniz demektir." Nastasya Filipovna ciddi, hüzünlü bir tavırla "Gülmediğimi görüyorsunuz," dedi. "Hoş, bana göre hepsi bir. İsterseniz gülün. Ona sorduğum zaman sizi çoktandır sevmediğini, sizi hatırlamanın bile kendisine acı verdiğini, size acıdığını, sizinle ilgili anıların içini yaraladığını söyledi. Hayatımda onun kadar temiz kalpli, sonsuz güvene sahip bir insana rastlamadığımı hemen söyleyeyim. Sözlerinden hemen anladım ki önüne gelen aldatabilir onu. O da her aldatanı ileride kolaylıkla bağışlar. Ben onu bu yüzden sevdim." Aglaé ağzından çıkana şaşırmış gibi bir an sustu. Aynı anda bakışları gururla parladı. Ağzından kaçırdığı bu itirafa bu kadın takılsa bile umursamayacak gibi görünüyordu. "Hepsini söyledim size. Artık ne istediğimi anlamış olmalısınız." "Anladım belki ama gene de kendiniz söyleyin." Aglaé öfkelendi. Sertçe ama tane tane. "Sizden onun bana karşı duygularına ne hakla karıştığınızı öğrenmek istiyorum," dedi. "Bana mektup yazmaya nasıl cüret edebildiniz? Onu bu kadar aşağılayarak ve rezilce terk ettikten sonra ona ve bana her dakika onu sevdiğinizi nasıl tekrarlayabiliyorsunuz?" Nastasya Filipovna güçlükle "Ne ona ne de size onu sevdiğimi söylemiş değilim," dedi. "Ama ondan kaçtığımı söylemekte haklısınız." "Ne ona ne bana bildirmediniz ne demek? Ya mektuplarınız? Bizi evlendirmek için onunla evlenmem konusunda beni zorlamanıza ne demeli peki? Aramıza girip işlerimize karışmanızın başka bir anlamı var mı? Başlangıçta nefretimi uyandırıp ondan kaçmamı istiyorsunuz sanmıştım. Neden sonra gerçeği anlayabildim? Bütün bu kırıtmalarınızla büyük bir kahramanlık yaptığınız kanısındaydınız. Gururunuza bu kadar düşkünken bu adamı sevmeniz mümkün müydü hiç? Bana bu gülünç mektupları yazacak yerde ne diye buradan ayrılmayı düşünmediniz? Neden şimdi size bu kadar düşkün olan ve evlenme önerisiyle şeref bağışlayan şu soylu adamla evlenmiyorsunuz? Nedeni açık. Evlenirseniz temize çıkmış olacaksınız. Yevgeni Pavlovich şiire düşkünlüğünüzü, durumunuza göre fazlaca eğitimli olduğunuzu söylüyordu. Kitap kadını, iş kaçkınıymışsınız. Kibrinizi de katarsanız nedenler ortaya çıkıyor. Siz iş kaçkını değil misiniz?" Durum son derece hızla ve açık biçimde beklenmeyen bir noktaya gelmişti. Nastasya Filipovna Pavlovsk'a gelirken kafasında kötü bir takım hayaller vardı. Aglaé de damdan yuvarlanır gibi heyecanlanmış, kötü bir öç alma zevkinden kendini kurtaramamıştı. Aglaé'yi bu durumda görmek Nastasya Filipovna'yı şaşırtıyor, ona baktıkça gözlerine inanamıyordu. Nastasya Filipovna Yevgeni Pavlovich'in dediği gibi şiir dünyasında yaşayan bir kadın mıydı yoksa prensin düşünüşüyle yalnızca bir deli miydi? Şurası kesin ki bazen içten pazarlıklı, küstah görünen bu kadın aslında dış görünüşünün aksine yumuşak başlı, utangaç ve saftı. Ondaki belki de kitaplardan kapma, hülyalı, içine kapanık ama çok güçlü özellikleri prens çok iyi anlıyordu. Prensin yüzünde beliren üzüntü belirtisi Aglaé'nin de gözünden kaçmadı. Duyduğu kinden titredi. Nastasya Filipovna'nın sorusunu azametle "Bana nasıl böyle hitap edebilirsiniz?" diye karşıladı. "Sanırım yanlış anladınız. Nasıl hitap etmişim size? Namuslu kadın olmak isteseydiniz sizi ifade eden Toski'yi tiyatrovari sahneler yapmadan olağan bir biçimde bırakırdınız. Neden böyle yapmadınız?" Nastasya Filipovna sarardı. "Hakkımda hükümler vermek cesaretini nereden bulabiliyorsunuz anlamıyorum. Durumumun ne olduğunu biliyor musunuz siz?" "Biliyorum. Çalışacak yerde düşmüş melek rolünde zengin Rogojin'in kanadı altına sığındınız. Toski'nin bu düşmüş melek yüzünden kendini vurmak istemesine hiç şaşmam." Nastasya Filipovna acı içinde ve iğrenir gibi "Kesin artık," dedi. "Siz beni nişanlısıyla mahkemelik olan Darya Alekseyevna'nın hizmetçisi kadar olsun anlamamışsınız. O bile sizden iyi anlardı. Alnının teriyle ekmeğini kazanan birini neden bu kadar aşağı görüyorsunuz?" "Ben onu aşağı görmüyorum. Onu örnek göstererek sizi aşağı görüyorum." "Namuslu olmak isteseydin çamaşırcılık ederdin." Ayağa kalktılar. İkisi de bembeyaz kesilmiş birbirlerine bakıyorlardı. Prens kendinden geçerek "Susun Aglay, haksızlık bu yaptığınız," diye bağırdı. Rogojin de artık gülümsemiyor, kollarını kavuşturmuş onları seyrediyordu. Nastasya Filipovna öfkeden titreyerek "Bakın şu küçük bayana," diye bağırdı. "Ben de onu melek yerine koyuyordum. Mürebbiyenizi evde bırakıp mı geldiniz Aglay Ivanovna? İster misiniz şimdi size dost doğru, sözlerimi hiç süslemeden bana ne amaçla geldiğinizi söyleyeyim? Korktunuz da onun için geldiniz." Aglay'a karşısındakinin kendisiyle bu türde konuşmasından şaşkına dönerek "Sizden mi korkmuşum?" diye bağırdı. "Elbette benden. Evime gelmeye karar verdiğinize göre benden korkuyorsunuz demektir. Korktuğunuz bir kimseyi de aşağı göremezsiniz. Oysa şu dakikaya kadar saygı duyuyordum size. Benden neden korktuğunuzu ve asıl amacınızın ne olduğunu da biliyor musunuz? Onun beni sizden çok sevip sevmediğini kendi gözlerinizle görüp anlamak istediniz. Çünkü delicesine bir kıskançlık içindesiniz."